Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz 17. sözün 2. makamından kalbe farisi olarak tahattur eden bir münacat. Bu ders farisi diliyle kaleme alınmış. Malumunuz en zengin dil, en belagatlı dil, edebiyat noktasında en yüksek derecede olan dil, Kur'an dili, Arapça. Üstad Hazretleri Arapçaya da ileri derecede vakıf, elhamdülillah. İşaratül İcaz ve Mesnevi Nuriye'nin orijinali Arapça. Farisi diline de vakıf, bu münacatı Farisi olarak kaleme almış. Farisi dili de yine edebiyat dili, bu manada çok eserler verilmiş. Mesela en meşhuru Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi. Bu ders Farisi olarak kaleme alındı diyor. Cenab-ı Hak istifadeye medar eylesin. Hazihil münacatu tahattarat fil kalp, hakeza bil beyanil Farisi. Yani bu münacat, bu dua, bu yakarış kalbe Farisi olarak tahattur ettiğinden Farisi yazılmıştır. Evvelce matbu olan Hubab Risalesi'nde derç edilmişti. Ya Rab beşeş cihet nazar mi kerdem, derdi hudra derman ne mi didem. Ya Rab tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Ma teessüf derdime derman bulamadım. Manen bana denildi ki yetmez mi dert derman sana. Giriş cümlesi, yani tevekkülsüz gafletle iktidar ve ihtiyarıma dayanıp diye bu cümlelerle, kelimelerle başlıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere Üstad Hazretleri burada ehli imanla ehli gaflet veya ehli dalaletin muvazene ve mukayesesini yapacak. Yani hidayet nasıl büyük bir nimet, iman nasıl bir iksir, bu dersimiz neticesinde inşallah anlaşılacak. Tevekkülsüz, gafletle, insanın iktidar ve ihtiyarına dayanarak hadisat ve olaylara bakması, yani enaniyetli olması neticesinde çekeceği sıkıntılar. Dolayısıyla buna mukabil imanla hadisat ve olayları değerlendirme neticesinde yaşanılan huzur, sevinç, saadet, ehli imanla ehli gafleti veya ehli dalaleti birbirine güzel bir kıyası, muvazenesi olacak inşallah. Tevekkülsüz. Ya birincisi, Allah'a itimat etmeden, gafletle, Allah'ı unutarak, Esma-i İlahiye, yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden medet almadan, iktidar ve ihtiyarına dayanıp, kendi gücüne, kudretine dayanıp, derdime derman aramak için cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Bu ilk gelen cümleler haşiyelere kadar ehli gafletin etrafı alemine, yani altı cihetine bakması, onların nazarından, ehli gafletin nazarından tevekkülsüz bir nazarla Cenab-ı Hakk'a dayanmaksızın, Cenab-ı Hakk'a iman ve itaat etmeksizin hadisat ve olaylara bakmanın işte tezahürü nasıl görünüyor onlarca. Üstadımız bunu ifade ediyor. Daha sonra haşiyelerle ehli iman nazarından aynı mesele, aynı sıkıntılı hadise nasıl görünüyor onu gösteriyor. Cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Yani insanın altı yönü var. İşte önü var, arkası, sağ solu, bir de yukarı aşağı. Şimdi nazar gezdirdim deyince nazar dairesi tabii değişiyor. Mesela mikroskopla bakıldığı zaman hurdebini olan, işte nihayet derece küçük olan canlılar, mikroplar görülüyor. Teleskopla bakıldığı zaman yıldızlara nazar edilmiş oluyor. Bir de hayal nazarı var, bir de akıl nazarı var. Öyle bakıldığı zaman çok daha farklı alemlere nazar edilmiş oluyor. Şimdi burada üstad mesela sağ dediğimiz zaman biz bu tarafı görüyoruz. Sol dediğimiz zaman bu tarafa bakıyoruz. Ama üstad sağ tarafım deyince geçmiş zamana nazar ediyor. Sol tarafım deyince istikbale nazar ediyor. İşte bu taraflara, cihat-ı sitteye, insanın bütün etrafına baktım. Ama nasıl baktım? Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanarak baktım. Derdime derman aramak için baktım. Niye? Çünkü insan dertlidir. Bir taraftan insanın mahiyetine baktığımız zaman sonsuz aciz ama sonsuz düşmanları var. Bir taraftan sonsuz fakir ama sonsuz ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu aczine medet olacak, fakrına işte ihtiyaçlarına cevap verecek manada etrafından medet istiyor, derman arıyor. Diğer bir yönüyle baktığımızda geçmiş hayatında yaşadığı elemler karşısına dert olarak dikilirken, istikbalde yaşayacağı endişeler, işte sıkıntılar endişe olarak karşısına dikiliyor. Diğer taraftan sürekli zeval ve firak tokadını yiyor insan, fıtrat itibariyle, yaşadığı hayat itibariyle. Dünya ebedi hayata aşık, bekaya aşık ama insan işte günleri sayılı, fani, ölümlü. Dolayısıyla insan dertli, Üstad Hazretleri de insanın dertlerine Kur'an'dan derman bulmaya çalışmış. Bu cihetten altı cihete nazar gezdirmiş. Dert benim, deva Kur'an'ındır demek suretiyle Eczane-i Kur'an'dan, ilaçlar nevinden bu hakikatleri yazmış. Altı cihete nazar gezdirdim. Ma teessüf, derdime derman bulamadım. Manen bana denildi ki yetmez mi dert derman sana. Sanki bu dersin anahtar cümlesi gibi burası. Yetmez mi dert derman sana. Manen bana böyle denildi diyor. Yani bu dert gördüğün şey aslında senin için dermandır. Hani demiş ya, ben derdime derman aradım, derdim bana derman imiş. Bir başka yerde Üstad Hazretleri aynı derdin içinde dermanı buldum diyor. Aynı derdin içinde derman buldum. Yani biz hadise ve olaylara, işte dert sandığımız şeylere baktığımızda aslında onlar dert değilmiş. Dert bizim bakışımızda, hastalık bizim bakışımızdaymış. Mesela son derece güzel bir saray düşünelim. Bir kişi oraya baktığında bu saraya harabe nazarıyla baksa, çirkin dese, biz ona deriz ki saray aslında çok güzel ama senin gözünde hastalık var, rahatsızlık var veya zafiyet var. Bir başka örnek, mesela son derece güzel, leziz bir yemek. Ama tatsız tuzsuz dese birisi o yemeğe, biz ona ne deriz? Senin ağzının tadı bozulmuş deriz. Yani dolayısıyla bizim dert olarak gördüğümüz şeyler aslında dert değil, dermanmış. Dolayısıyla dert bizim o hadiseyi değerlendirmemizde. Hastalık, rahatsızlık bizim ona bakış açımızda. Bir yerde yine Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de diyor ki, onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Yani elem, keder, dert. Örneğin ölüm, Allah'ı tanımakla lezzet oluyor. Örneğin hastalık, Allah'ı tanımakla lezzet oluyor. Dolayısıyla lezzet olmuyorsa bu ölümün, hastalığın şiddetinden, dehşetinden değil. Bizim imanımızın zafiyetinden, bizim Esma-i İlahiye penceresiyle hadise ve olayları değerlendiremediğimizden, bizim Allah'a karşı uzaklığımızdan, lakaytlığımızdan, gafletimizden dolayı. Şimdi burada yetmez mi dert derman sana deyince önce derdi söyleyecek. Ehli tevekkül, işte Allah'a iman ve itaat eden, Cenab-ı Hakk'a dayanan, güvenen kişiler o derde baktığı zaman o derdi derman, o derdin içerisinde dermanı görecek. Ama bundan mahrum olan kişiler için son derece dehşetli bir tablo çiziliyor. Hakikaten de öyle onların nazarıyla. Şimdi buradan itibaren inşallah bu muvazene ve mukayeseleri okumaya başlayalım. Der rast mi didem ki di ruz mezari peder mest. Evet, gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için baktım. Fakat gördüm ki dünkü gün pederimin kabri ve geçmiş zaman ecdadımın bir mezarı ekberi suretinde göründü. Teselli yerine dehşet verdi. Sağıma, yani geçmiş zamana baktım. Orada ne gördüm? Pederimin, babamın kabrini gördüm. Biraz daha nazarımı ileriye kaldırdığımda ne gördüm? Ecdadımın kabrini gördüm. Mezarı ekberini gördüm. Yani geçmiş zaman büyük bir kabir suretinde göründü. Dolayısıyla oradan derdime derman çıkmaz, teselli bulunmaz. Teselli yerine vahşet verdi. Peki bu hadiseye Allah'tan gaflet edenler, ahiretten habersiz yaşayanlar, Allah'a tevekkül etmeyenler baktığı zaman işte geçmiş zaman büyük bir kabir. Babamı yuttu, sevdiklerimi götürdü, ecdadım da işte öldü gitti, böyle bir kabir geçmiş zaman. Geniş bir kabristan, büyük bir kabristan. Bu tabloyu ehli iman nasıl okuyor? Ehli imana göre bu dertli hadise nasıl görünüyor? Haşiye, işte bu haşiyeler Kur'an-ı manada, imani manada teselliler. İman o vahşetli mezar-ı ekberi, ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecma-ı ahbab gösterir. Yani o tarafa baktığımda, diyelim ki geçmişe baktığımda benim babamın kabrini görüyorum, annemin kabrini görüyorum, işte geçmişte vefat edenleri görüyorum. Dolayısıyla ta işte ecdadımın vefatı derken büyük bir kabir olarak görünüyor. Ama iman nazarıyla baktığımızda o geçmiş zaman mezar-ı ekber değil, ünsiyetli dostların, İşte ahbapların buluştuğu bir meclis-i münevver, nurlu bir meclis ve bir mecma-ı ahbap, dostların, ahbapların toplandığı yer. Şimdi o tarafa baktığımızda, iman nazarıyla baktığımızda o insanların birbirleriyle bir araya geldiğini, işte dostluklarını orada da devam ettirdiklerini müşahede edebiliyoruz. Ve der çep didem ki ferda kabri menest. Sonra soldaki istikbale baktım. Derman bulamadım. Yine ehli gaflet nazarıyla önce o tarafı tasvir ediyor. Belki yarınki gün benim kabrim ve istikbal ise emsalimin ve nesli atinin bir kabri ekberi suretinde görünüp ünsiyet değil, belki vahşet verdi. Sol tarafıma baktım. Yani istikbale. İstikbalde yine büyük bir mezaristan, büyük bir kabristan. İşte ben o kabre gireceğim. Benimle beraber aynı zamanda yaşayanlar, işte benim emsalim de o kabre girecek. Hatta ta kıyamete kadar gelecek nesiller de o kabre girecek. Gelecek zamanı böyle büyük bir kabir olarak görüyor. Böyle olunca insan o tarafa baktığında herhalde mutlu olmaz. Ünsiyet almaz. Ne alır? Dehşet ve vahşet. Peki aynı fotoğrafa iman nazarıyla bakıldığında nasıl görünüyor? Haşiye, iman ve huzur-u iman o dehşetli kabri ekberi sevimli saadet saraylarında bir davet-i rahmaniye gösterir. Evet, hepimiz kabre gireceğiz istikbalde. Bir sene sonra, beş sene sonra, on sene sonra insanlar zamanı geldiğinde, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği vakit geldiğinde kabre girecekler. Ama ehli iman o kabre, o istikbalde gireceği kabre veya vefat ettiğinde dolayısıyla istikbal büyük bir mezar-ı ekber olacak ya, o tarafa nasıl bakıyormuş? rahmani ziyafete davet edilmek olarak bakıyormuş. Saadet saraylarına gitmek olarak bakıyormuş. Böyle bakınca onların son derece dehşet ve vahşet aldığı ehli gafletin, son derece dehşet ve vahşet aldığı yerde ehli iman saadet ve mutluluk duyabiliyor. Hani diyor ya, iman öyle bir çekirdektir ki eğer tecessüm etse onun neticesi cennet olduğu gibi bir cenneti hususiye bu dünyada da insana yaşatabilir. Yani ölüme, kabre, istikbalde gireceği kabre baktığında bile oradan bir lezzet, bir saadet alması ehli imanın mümkün görünüyor. Ve imruz tabuti cismi pür izrabi menest. Soldan dahi hayır görünmediği için hazır güne baktım. Hani sol taraf istikbale baktım. Ben emsalim ve nesli ati, bütün insanlık. O kabirde işte o kabir onları yutacak, beni de yutacak diye gördüğüm yere baktım, ondan bir hayır göremedim. Ehli gaflet nazarıyla bakınca. Belki hazır günden bir şey bulabilirim diye hazır güne baktım. Yani zaman üç boyutlu biliyorsunuz. Dün, bugün, bir de yarın veya müstakbel mazi hal deniliyor. Hazır güne baktım. Gördüm ki şu gün, yani şu an yaşadığımız vakit, şu gün güya bir tabuttur. Ehli gaflet nazarıyla böyle görülüyor. Hareketi mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. Yani can çekişen hareket halindeki cismimin cenazesini taşıyan bir tabuttur. Şu hazır gün, şu yaşadığımız vakit. Sürekli nefes alıp veriyoruz ya, bu aldığımız nefesler de bizi ölüme doğru biraz daha yaklaştırıyor ya, bu cihetten hazır gün her an bizim ölümümüzün vaki olacağı mümkün olduğuna göre onu bir tabuta benzetiyor. Böyle olunca yine ehli gaflet ne yapar? Elbette dehşet alır. Peki ehli iman hazır güne nasıl bakıyor? Haşiye, iman o tabutu bir ticaretgah ve şaşalı bir misafirhane gösterir. İman o tabutu bir ticaretgah ve şaşalı bir misafirhane gösterir. Bir yerde şöyle bir ifade var. Diyor ki dünkü gün geçti. Yarın da senin elinde senet yok ki ona ulaşabilesin. Öyleyse ömrünü bulunduğun gün bil. Yani bizim için bulunduğumuz an ticarethane manasında. Eğer kar kazanmak istiyorsak, eğer ebedi kara ulaşmak istiyorsak ne yapacaksak şu anda, şu günde yapabiliriz. Ehli gaflete tabut gibi görünen bugün bizim için bir ticaretgah. Ebedi hayatı kazanmaya vesile. Evet öleceğiz ama mutlaka bir gün içerisinde vefat edeceğiz ama bizim için her gün ölümden sonraki ebedi hayatımıza bir yatırım mahiyetinde. Buradaki şaşalı bir misafirhane demesi de çok orijinal. Biz misafirhane olarak günlerimizi kabul edersek, bir misafir olarak kendimizi kabul edersek ona göre de hayatımızı tanzim ederiz. Şaşalı belki bir hikmeti şu olabilir. Cenab-ı Hakk'ı tanıma noktasında, esmanın şaşalı bir şekilde tecelli etme noktasında her günü bir fırsat, bir ganimet bilmek, marifetimizi, muhabbetimizi artırmaya çalışmak. Dolayısıyla madem böyle bir Allah var, ona ubudiyetle mukabelede bulunmak manasında ticaret yapmak anlaşılabilir. Evet. Berseri umru cenaze men istade est. İş bu cihetten dahi deva bulamadım. Hazır güne baktım. O da benim için tabut mahiyetindeydi. Bu cihetten dahi deva bulamadım. Sonra Başımı kaldırıp şecere-i ömrümün başına baktım. Yukarı baktım, ömür ağacımın meyvesi nedir? Gördüm ki o ağacın tek meyvesi benim cenazemdir ki o ağacın üstünde duruyor, bana bakıyor. Evet, ehli gaflet nazarıyla bakıldığında hakikaten bu böyle. Yani ömür ağacı, ömür eğer bir ağaçsa bunun neticesi nedir? Benim cenazemdir. Peki insanlar bunu gördüğü halde nasıl huzurlu olabilirler? Nasıl mutlu olabilirler? Veya nasıl işte hayatın lezzetinden, saadetinden bahsedebilirler? Elbette bahsedemezler ama bunun hikmetini bir başka yerde ekseriyetle sarhoşlukla ve eğlenceye kaçmakla kendilerini uyutmak ve avutmak suretinde bulabildiklerini söylüyor. Ama aynı manaya biz de bakıyoruz. İmanın bereketiyle, işte hidayetin bereketiyle elhamdülillah mutlu olabiliyoruz. Ömür ağacımızın tek meyvesinin cenazemiz olduğunu bildiğimiz halde mutlu olabiliyoruz. Neden? Haşiye, iman o ağacın meyvesini cenaze değil, belki ebedi hayata masar ve ebedi saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir. Evet, vefat edeceğiz ama ebedi bir aleme mazhar olacağız. Ya ebedi bir aleme gideceğiz. Ebedi bir saadete ruhumuz inşallah ulaşacak, namzettir. Eğer biz suihtiyarımızla onu bozmazsak. Ölümü nasıl anlatıyor? Ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıkması mahiyetinde anlatıyor. Bir defa biz bir cenazeye gitmiştik. Mezarda bir kadın işte toprağa, kabre işte sarılmış böyle ağlıyor. Diyor ki kızı vefat etmiş, yeni defnetmişler. Ben seni işte burada bırakıp nasıl gideceğim? İşte bu karanlıkta, bu kör kuyuda, işte ben soğuk bu yerde, ben seni bırakıp nasıl gideceğim diye kadın ağlıyor. Hakikatte biz sevdiklerimizin hiçbirini kabre defnetmedik. Yani ne anamız ne de baba dediğimiz insanlar kabrin altında değil. Biz neyi defnettik peki? Onların ruhunun elbiselerini defnettik. Onlar ölmedi ki. Ruhları daimi bir hayata mazhar, ruh bekaya mazhar. Peki vefat eden ne? Bedenleri, yani ruhun elbisesi o kabristana defnediliyor. Yoksa anne baba toprağın altında değil ki. Ulvi alemlerde, ebedi alemlerde, manevi alemlerde yıldızlara çıktı diyor ya. Şimdi mesela bir kuş kafesten uçsa, kaçsa, işte biz kafese sarılıp vay benim kuşum falan diye ağlamayız değil mi? Veya benim işte oğlum diyelim ki okumak için falanca memlekete gitti. Ben onun elbisesine sarılıp ağlamam. Bu kabre koyduğumuz beden ruhun elbisesi mahiyetinde. Veya ruhun İşte kafesi mahiyetinde. Itlak ruh olunca ölümle, ruh hürriyetine kavuşunca beka alemlerine gidiyor. Biz böyle bakıyoruz. Der kadem abi haki hılkati men ve hakister kisteri izami menest. O cihetten dahi meyus olup başımı aşağıya eğdim. Hangi cihetten ümitsizliğe düştüm? Ömür ağacının başına bakmıştım. Cenazemi görmüştüm. Ehli gaflet nazarıyla bakıldığında öyle. Başımı aşağıya eğdim. Baktım ki aşağıda ayak altında kemiklerimin toprağı ile mebde-i hılkatimin toprağı birbirine karışmış gördüm. Derman değil, derdime dert kattı. Yukarıdan baktım aşağıya. Aşağı toprağa bakınca işte ben de bir gün bu toprağa gireceğim. Benim etim, bedenim, kemiklerim bu toprağa karışacak, çürüyecek. Hatta mebde-i hılkatimin toprağı, hatta ta insanlığın en evveline kadar da bu mana cari. Şimdi böyle olunca o zaman bu hayatın ne kıymeti var? O zaman niye çalışıyoruz? O zaman niye gayret ediyoruz? O zaman bu hayattan nasıl lezzet alacağız? Kısa, fani bir hayat ve neticesi toprakta çürüyüp, mahvolup, helak olup gitmek olarak görünüyorsa, işte iman nazarıyla bakmayınca böyle dehşetli bir tablo görülüyor. Haşiye, iman o toprağı rahmet kapısı ve cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir. Üstadımız bir yerde diyor ki, nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısını bulmak istiyorsak, cennete ulaşmak istiyorsak toprağa gireceğiz, öleceğiz. Belki orada çürüyeceğiz ama ruhumuz baki. Zaten bedenimize ebedi alemlerde ihtiyaç yok. O alemlerde ona layık bedenler Cenab-ı Hak hikmetiyle ihsan edebilir. Evet, iman o toprağı rahmet kapısı ve cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir. Çün derpes mini ger mini gerem binem in dünyayı bi bünyat hiç der hiç est. Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım. Gördüm ki esassız fani bir dünya. Yani hiçbir hikmeti, hakikati olmayan, işte boşu boşuna yaratılmış, manasız, maslahatsız bir dünya. Hiçlik derelerinde, Adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Kur'an'dan medet almadan, nur hakikatle, iman nuruyla, Kur'an nuruyla bakılmazsa dünyanın mahiyeti böyle görünüyor. Hiçlik derelerinde, yokluk karanlıklarında dünya yuvarlanıp gidiyor. Bunu görünce de derdime merhem değil, belki vahşet ve dehşet zehirini ilave etti. İmansız veya gafletle bakıldığı zaman her yerden dehşet ve vahşet geliyor. İnsanın üzerine hücum ediyor. Haşiye, peki imanla bakıldığında aynı dert içerisinde derman nasıl görünüyor? İman, o zulümatta yuvarlanan dünyayı vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış, mektuba samadaniye ve sahif-i nukuş-u subhaniye olduğunu gösterir. Evet, dünya insanın vefat etmesi gibi bir vefata doğru gidiyor. Ama vazifesini yapmış, manasını ifade etmiş, neticeleri kendine bedel vücutta bırakmış bir şekilde gidiyor. Mesela bir çiçek, onda Esma-i İlahiye tecelli ediyor. Onda Cenab-ı Hakk'ın antika mucize eseri olma mahiyeti var. İşte Cenab-ı Hak o sanatına nazar ediyor. Ruhaniler onu tefekkür ediyor. Melekler onu tezekkür ediyor. Onun tesbihatına şahitlik yapıyorlar. İşte yüksek insanlar onu tefekkür ediyorlar. Sonra soluyor. Yani vazifesini zaten yapmış. Dünya da aynı şekilde mektubat-ı samedaniye. Samet olan Allah'ın mektupları yazılmış dünyada. Sübhani nakışlar o dünyanın sayfelerine nakşedilmiş olduğunu gösteriyor. Ve der piş endaze-i nazar mi künem deri kabri küşade est ve rahi ebed beduri diraz bedi derest. Onda dahi hayır göremediğim için, yani dünyanın mahiyetine baktığında, ön tarafıma ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı yolumun başında açık görünüp onun arkasında ebede giden cadde uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Evet, yani önümde bir kabir var. İşte bütün insanlıkta o kabre doğru adeta bir kervan gibi gidiyor. Bu dehşetli tabloya imanla bakıldığında nasıl görünüyor? İman o kabir kapısını, alemi nur kapısı. Evet, kabre gireceğim ama ben o kabir vasıtasıyla nur alemine ulaşacağım. O yol dahi saadet-i ebediye yolu olduğunu gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem oldu. İnsanlığın herhalde en dehşet aldığı, korktuğu mesele bu, ölüm. İmanla bakıldığında kabir nur aleminin kapısı, ölüm ise saadet-i ebediye yolu. Mera cüz cüz-i ihtiyari çizi nist derdest. İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil. Ya bu gelen dehşetlere, vahşetlere karşılık benim elimde ne var? Oradan gelen sıkıntıları, acıları, kederleri, o dehşetli tabloları izale etme noktasında ne var? Benim elimde bir cüz-i ihtiyardan başka hiçbir şey yoktur ki ona dayanayım, onunla mukabele edeyim. İnsanın sadece sermayesi cüz-i iradesi. Yani tercih etme kabiliyeti. Ona cüz-i denilmiş çünkü insan bir anda sadece bir şey tercih edebiliyor. Mesela konuştuğu anda bir kelimeyi tercih edebilir. Bir tarafa bakarken bir başka tarafa bakamaz. Bir anda aynı yer, farklı yerlerde bulunamaz. İlahir cüz'i bir iradesi var. Ve bu sadece insanın sermayesi, sadece bu. Haşiye bu kadar cüz'i, cüz'i layete ceza ifadesi de geçiyor. Yani bir zerre gibi bir şey. Sermayesi olan bir insan her taraftan kendisini tehdit eden hadiselere, olaylara, dehşetlere mukabil onu nasıl kullanmalı? İman o cüz ilayete ceza hükmündeki cüz-i ihtiyarı yerine gayri mütenahi bir kudrete istinat etmek için bir vesika verir ve belki iman bir vesikadır. Yani bizim elimizde bir tel var. Adi, sıradan bir tel. O teli elektrik şebekesine bağladığımız zaman evimizi aydınlatıyoruz. Fabrikalarımızı çalıştırıyoruz. Aynen onun gibi cüz'i irademizi Allah namına istihdam edersek, yani irademizle Cenab-ı Hakk'a iman edersek, o zaman Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudreti bizim elimizden tutuyor, bizim yardımımıza koşuyor, bize imdad ediyor. Sonsuz rahmeti, zenginliğinden istifade ediyoruz. Ki o cüz'ü hem aciz hem kuta hem kem aya aya rest. Halbuki o cüz'ü ihtiyari denilen silah-ı insani hem aciz hem kısadır hem ayarı noksandır icat edemez. Kesbden başka hiçbir şey elinden gelmez. Yani insan cüz'ü iradesine güvense bu aslında silah-ı insani diyor. İnsanın sadece silahı, hani askeriye de bir silah verseler o silahı asker istediği gibi kullanamaz. İstediği kadar mermi sıkamaz. Yani ona zimmetlidir. O emanete müsaade edildiği ölçüde kullanabilir. Hıyanet edemez. Cüz'i irade de böyle. Ama kendi içinde kusurları var. Aciz. Yani insanın sonsuz düşmanları var. Buna mukavemet edecek, yapacak hiçbir şey yok. Hem kısadır. Bunu aşağıda izah edecek. İnsanın geçmişten gelen yaşadığı sıkıntılar, acılar, elemler, kederler var ki her an onlardan dolayı üzüntü, azap çekiyor. İşte sevdiklerini kaybetmek gibi, sevdiklerinin vefat etmesi gibi. Hem de istikbalde yaşaması muhtemel olan sıkıntılar, endişeler var. İşte cüz-i irade kısa olduğundan dolayı oralara ulaşamaz, oradan gelecek sıkıntıları, dertleri izale edemez. Hem ayarı noksandır. Yani cüz-i irade yanlış olarak kullanılırsa, suistimal edilirse o silah-ı insani o insanı vurur. Silahın ayarı yanlış olursa hedefi tutmaz. İşte Karun mesela innema utituhu ala ilm demesi hem kendinin hem malının helak olmasına sebebiyet vermiş. Nemrut'un işte enaniyet yapması, uluhiyet dava etmesi, cüz-i iradesini bu yönde kullanması işte onun helaketine sebebiyet vermiş. Akıbeti başına deri bir tokmakla vura vura ölmüş. Çünkü burnundan veya kulağından giren bir sinekle acı çektiği için, o acıyı duymamak için başına böyle deri bir tokmakla vurdurmuş ve o şekilde ölmüş. İcat edemez. Kesbden başka hiçbir şey elinden gelmez. İnsan iradesinin sadece yapacağı şey kesptir. Yani yapılacak fiile meyletmek. Mesela ben burada işte şu elektrik lambasını işte düğmesine dokunacağım, ışık yanacak. Ben ona meylediyorum. Ona dokunduğum anda ışıklar yandığında sanıyorum ki ışığı ben yaktım. Halbuki bu ışığın arkasında yüzlerce belki binlerce çalışan var. Mühendisler var, işte elektrik teknisyenleri var. Onun arkasında bir baraj var. Onun arkasında bulutlar var, semavat var, ilahir. İşte dolayısıyla insan kendi iradesine güvenirse, iktidarına güvenirse bu noktayı göremediğinden dolayı gaflete düşüyor ve o cüz-i iradeyi yanlış bir şekilde kullanmış oluyor. Küfranın nimet, inkar hep bu buradan çıkıyor. Peki iman noktasında ne yapılmalı? Haşiye iman o cüz ihtiyari Allah namına istimal ettirip her şeye karşı kafi getirir. Bir askerin cüz'i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi. Mesela jandarma duruyor, kamyonu durduruyor, işte kamyonu bağlıyor, artık tamam eksik evraklarım var diyor. Bir iki tane jandarma veya polis belki 10 tane kamyonu durduruyor. Halbuki kendi gücüyle, kudretiyle bunu yapamaz. Aynı şekilde eğer cüz'i irade Allah namına kullanılırsa her şeye kafi gelir. Çünkü artık sen iradenle Allah'a iman etmiş oluyorsun. Sultan-ı kainat birdir, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şeyin anahtarı onun yanındadır. Onu bulsan her matlubunu buldun, hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtuldun. Sen iradenle Allah'a iman edince o iman ettiğin Allah, bütün hazinelerin, senin ihtiyacın olan bütün hazinelerin sahibi. Senin korkuların, dehşet aldığın şeylerin de dizginini kudretiyle tutuyor. Dolayısıyla onu bulmak, her şeyi bulmak, bütün korktuklarımızdan emin olmak manasına geliyor. Ne der mazi mecali hulul, ne der müstakbel medarı nüfuz est. Ne geçmiş zamana hulul edebilir, ne de gelecek zamana nüfuz edebilir. Mazi ve müstakbele ait emellerime, elemlerime faydası yoktur cüz-i iradenin. Haşiye, iman dizgini cismi hayvanın elinden alıp kalbe ruha teslim ettiği için maziye nüfuz ve müstakbele hülul edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daire-i hayatı geniştir. İmanla bakıldığı zaman geçmiş zamana sevdiklerimizin işte yok olup hiçliğe gitmediğini görüyoruz. Onların işte nurani bir mecliste, bir ahbap meclisinde olduklarını görüyoruz. Veya istikbale baktığımızda hakeza. Bütün dertlerimizi, elemlerimizi ruhumuza, kalbimize, manevi hayatımıza bakan boyutuyla değerlendirdiğimizde o dertlerden, kederlerden inşallah halas oluyoruz. Meydani in zamani hal yek an ise yalest. O cüz ihtiyarının meydanı cevalanı kısacık şu zamanı hazır ve bir anı seyyaldir. Sadece bir an için cevalan edebilir. Onun meydanı bu kadar dardır. İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla ve fakir ve aczimle beraber altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir haldeyken kalem-i kudretle sayfe-i fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikare bir surette yazılmıştır. Mahiyetimde derc edilmiştir. İnsan ebed için yaratılmış. İnsan ebede aşık. Zaten mahiyetine baktığımızda bunu anlıyoruz. Mesela insana öyle bir istidat verilmiş ki bütün ilimleri yutabiliyor. Bütün fenleri, işte bütün sanatları, bütün sporları, neyse her şeyi yapabilecek bir kabiliyete sahip. Üç günlük dünya için bu kadar büyük bir kabiliyet niye verilsin ki? Diğer taraftan bakıyoruz, kalbi kainat kadar bir muhabbeti içine alabilecek istidatta. Dünyada bu muhabbeti neye verse israf olur. Diğer taraftan bakıyoruz ki insan aşık olduğu, sevdiği şeye bir nevi beka vermek suretiyle onu seviyor. İşte bir şeyden ayrıldığı zaman da feryat ile ağlıyor. Bunlar hep insanın bekaya aşık olduğunu. İşte vicdanını dinlesen, işte ebed ebed sesini duyacaksın ilahir diyor. Ama biz baktık ki her tarafımızdan, işte bir tarafa bakıyoruz, cenazemizi görüyoruz. Hazır zamana bakıyoruz, tabut hükmünde. Geçmişe bakıyoruz, işte vefat eden sevdiklerimiz. İstikbale bakıyoruz, biz ve bizimle beraber bütün insanlığın vefat edeceği manasında. Böyle olunca insan ne yapacak? Yine bunları böyle anlatıyor, sonra iman Kur'an nuruyla bunlara ayrı bir mana mesaj yükleyecek. Belki dünyada ne varsa numuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. Yani insanın dünyadaki her şeyle alakadar olduğunu ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu ifade ediyor. İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Daire-i ihtiyaç, manendi daire-i meddi nazar, büzurgi darest. Yani gözümün gördüğü yere kadar ihtiyaç dairesi genişliyor. Hatta aklımın gittiği yere kadar, hatta hayalimin gittiği yere kadar genişliyor. Hayal kudem raset, ihtiyaç niz rasat, derdest her çi nist, dar ihtiyacı hest. Hatta hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider, orada da hacet vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta var. Elde olmayan ihtiyaçta vardır, elde bulunmayansa hadsizdir. Daire-i iktidar, hem çu daire-i dest, kütat, küta hest. Halbuki daire-i iktidar kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Benim gücüm ve iktidarımsa elimin ulaştığı yer kadar. Bu kadar ihtiyaçları ben nasıl tahsil edeceğim? Pes fakru hacati ma begadri cihanest. Demek fakru ihtiyaçlarım dünya kadardır. Ve sermaye-i mahem cüz-i cüz-i la yetecezza est. Sermayem ise cüz-i cüz-i la yetecezza gibi cüz-i bir şeydir. Yani cüz-i irade. Onun da işte mahiyetini bir derece anlattı. İn cüz-ü kudem ve in kainat-i hacet kudam est. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilebilen, tahsil edilebilen hacet nerede? Ve bu beş paralık cüz-i ihtiyari nerede? Bununla onların mübayasına gidilmez, bununla onlar kazanılmaz. Öyleyse başka bir çare aramak gerektir. İhtiyaç dairesi o kadar büyük ki ve ben de elimdeki sermaye o kadar küçük ki onları nasıl tahsil edeceğim? Mesela işte ben vefat eden sevdiklerimle, dostlarımla görüşmek istiyorum. Onu nasıl tahsil edeceğim? Bu cüz-i irademle. Bu kayıtlı işte hayatımla. Veya bir çiçeği koklamak için yağmurun yağmasına, mevsimlerin değişmesine ihtiyacım var. Bu kadarcık bir iktidarla, güçle buna nasıl ulaşacağım? Başka bir çare aramak gerektir. Yani ben kendi cüz-i irademle, gücümle, kudretimle, irademle o ihtiyaçlarımı tahsil edemem. Pes der rahi tu ez in cüz-i niz bezmi kuzeşten çare imen est. O çare ise şudur ki, bir 10 dakika içinde dersimiz bitecek. Neticeye geldik. O cüz-i ihtiyariden dahi vazgeçip, irade-i ilahiye işini bırakıp, kendi havl ve kudretinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine iltica ederek, sığınarak, hakikati tevekküle yapışmaktır. Bize bizden ancak zarar gelir, noksanlık gelir. Biz zaten mahiyet ve fıtrat itibariyle Allah'a ibadet etmek için, Allah'a kul olmak için yaratılmışız. Biz kendi irademizden, kudretimizden, gücümüzden vazgeçip irade-i ilahiye işimizi bırakacağız. Kendi havl ve kuvvetimizden teberri edip Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine iltica edeceğiz. İşte bu da hakikati tevekküldür. Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyariden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Yani ben bu hayatı senin razı olacağın istikamette yaşamak için tercih edeceğim. Bu aza ve cihazatı senin rızana göre istihdam edeceğim. Nefsin veya şeytanın veya hevamın istikametinde onları kullanmaktan vazgeçeceğim. İrademi rıza istikametli kullanacağım. Ta inayeti tu dest tegir menşevet rahmeti bi nihayeti tu penahi men est. Ta senin inayetin az ve zaafıma merhameten elimi tutsun. Hem ta senin rahmetin fakru ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgah olabilsin. Kendi kapısını bana açsın. İşte ben ubudiyetimle, acizliğimle senin kudretine sığınacağım. Zayıflığımla senin merhametinin elimi tutmasını bekleyeceğim, intizar edeceğim. Fakrımla senin rahmet hazinesinin kapılarını bana açman için yalvaracağım. Evet, malum yani aczimiz, zaafımız ne kadar ziyade olursa Cenab-ı Hakk'ın kudreti bizim elimizden o nispette tutar. Fakrımız Cenab-ı Hakk'a karşı ne kadar coşarsa Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de o nispette başımızdan aşağı yağar. An keski bahrini nihayet rahmet yafet est tek yene kündeber in cüz ihtiyari ki yek kadre serabest. Evet, her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa elbette bir katre serap hükmünde olan cüz ihtiyarına itimat etmez, rahmeti bırakıp ona müracaat etmez. Yani biz üç kuruşluk cüz-i irademizden vazgeçiyoruz, enaniyetimizden vazgeçiyoruz. Onu Allah'ın rızası istikametinde kullandığımızda bir anlamda Allah'ın sahibi, Allah'ın yani bu kainat Allah'ın mülkü, o mülk bizim gibi oluyor. Yani ben Allah'a mensup olduğumda, Allah hakiki manada kul olduğumda bu yeryüzü, bu kainat da bana yar oluyor. Evet. Eyvah in zindigani hemçu habest ve in umri bi bünyat hemçu badest. Eyvah, aldandık. Din bir tercihtir. Allah dünyaya bizi bir irade imtihanına tabi olmamız için gönderdi. Üstad da çok yerlerde diyor, İşte sana iki yol, istediğini ihtiyar edebilirsin. Biz kendi irade ve ihtiyarımızı, kendi gücümüzü, enaniyetimizi mi tercih edeceğiz? Yoksa Cenab-ı Hakk'a kulluğu mu tercih edeceğiz? Bunun neticesi, tercihimizi yanlış kullanırsak dünya bize kalır mı? Elimize ne geçer? Eyvah, aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzeran hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti şu temelsiz ömür dahi. Bir rüzgar gibi uçar gider. İnsan be zeval, dünya be fena est. Amal bi bega alam be bega est. Kendine güvenen ve kendini ebedi zanneden mağrur insan zevale mahkumdur. Süratle gidiyor. Hane-i insan olan dünya ise zulümat-ı ademe sukut eder. Emeller bekasız, elemler ruhta baki kalır. Bu dünyada güneş batmayan, mülkü olan insanlar yaşamış. Ama şimdi yerlerinde yerler esiyor. Biya ey nefsi nafercam vücudi fani hudura fedakün haliqi huduraki in hesti vedi'a hest. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştak, ömre çok talip, dünyaya çok aşık ve hadsiz emellerle, elemlerle müptela bedbaht nefsim. Uyan, aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır, bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de kendine, vücuduna, enaniyetine dayansan, yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen fani vücudunu, o vücudu sana veren Halık'ın yolunda feda etsen, bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nuru vücut bulursun. Bal arısının bütün yeryüzü adeta ziyaretgahı olması gibi. Hem feda et, çünkü şu vücut sende vedia ve emanettir. Bizim validenin rahmetlinin bir sözü vardı. Kimin malını kimden sakınıyorsun diye. Bu vücut zaten Cenab-ı Hakk'ın malı ya. Sen Cenab-ı Hakk'a hani ben bunu satıyorum diyorsun da, bu zaten Cenab-ı Hakk'ın malı. Hem feda et, çünkü vücut sende vedia ve emanettir. Ve mülki u ve u da de fenakün tabega ya bed ez ans sirriki nefi nef ispat est. Hem onun mülküdür, hem o vermiştir. Öyleyse minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda et, ta beka bulsun. Yani bu vücudundan vazgeç. Allah namına vazgeç. Bu göz benim değil. Öyleyse bu gözü sahibi olanın rızası dahilinde kullanacağım demek, onu Allah namına istihdam etmek demek. Feda etmek demek. Ta beka bulsun. Çünkü nefi ispattır. Yani yok yok ise o vardır. Yok yok olsa var olur. Yani nefi olumsuzu olumsuz kabul etmek olumludur. Yalana yalan demek doğruluktur. Küfre küfür, küfrün küfrünü ispat etmek imandır. Yok yok ise var olur. Yani mesela küçük bir örnek vereyim. Biz bir dükkana girdiğimizde yok yok dediğimizde ne oluyor? Burada tabii, burada verilen mesaj ise şu. Biz Allah namına yok olursak ebediyen var oluruz. Nefis ve şeytan bizden ne kadar koparırsa dakikalarımız, ömrümüz, aza ve cihatımızın istimali o kadar ademe gider. Ömür dakikaları diyor insana avdet edecektir. Ya gafleti müzlime ya hasenatı muzi'a olarak insana geri dönecektir. Bu da huzurda olursa insan, bakileşecek manada olursa onlar ona ebediyen iade edilecek. Aksi takdirde insan kaybedecek. Hüdayi purkerem hud mülki hudurami harda eztu behayi bi kiren dade berayi tu nike darest. Halik-i Kerim, yani tabi Farisi ibarelere biraz aşina olmadığımız için yavaş yavaş okumak zorundayız. Halik-i Kerim kendi mülkünü senden satın alıyor. Altıncı söz bunu teferruatlı ve çok güzel bir şekilde izah ediyor. Cennet gibi büyük bir fiyatı verir. Hem o mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor. Kıymetini yükseltiyor. Yine sana hem baki hem mükemmel bir surette verecektir. Öyleyse nefsim hiç durma. Birbiri içinde beş karlı bu ticareti yap. Beş karlı ticaret de bu arada saymış oldu yukarıdan. Ta beş hasaretten Beş zarardan kurtulup beş rıbhi birden kazanasın. Cenab-ı Hak bu manaları anlamayı, yaşamayı hepimize ihsan buyursun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.